Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yüce Rabbimizin adıyla başlıyoruz. Ona sonsuz hamdü senalar ediyor ve sevgili peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Rabbimizin rahmeti ve bereketi, affı ve mağfiretiyle selamı hepinizin üzerine olsun. Aziz ve değerli Erkam Radyo dinleyenleri, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programıyla yine hamdolsun sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Enfal Suresinin 1 ila 8. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eseriyle İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin bizlere ifade ettikleri hususları inceleyerek işlemeye çalışacağız. Yüce Mevlamızdan sohbetimizin feyizli ve bereketli olmasını niyaz eder, öncelikle sizlere bu ayetlerin tilavetini dinletmek isteriz. Şimdi sözlerin en güzeli, Yüce Rabbimizin sözleri. Enfal Suresi 1 ila 8. ayetler.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'elûneke anil enfâl. Kulil enfâlu lillâhi ve'r-resûl. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden Yüce Mevlamızın razı olmasını niyaz eder, hasıl olan sevabı sevgili peygamberimizin, âlinin ve ashabının, bil cümle peygamberan-ı izam hazeratının, Bedir ve Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte, bugüne kadar ilahi kelimetullah uğrunda can vermiş olan, bil cümle şehitlerimizin, ahiret yurduna göçen gazilerimizin, Kur'an-ı Kerim'i bizlere tefsir ederek bırakan müfessirler, sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerini aktaran muhaddisler, müminlerin müşkilatını çözen fukahayı İslam, kibar-ı evliya ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerimizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimizden kabul buyurmasını ve ruhlarına vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Değerli dinleyenler, Enfal suresinin ilk ayetleriyle sohbetimize başlıyoruz. Yüce Rabbimiz 1. ayeti kerimede şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde siz gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bu ayetle ilgili olarak tefsirine şu sözlerle başlıyor. Ayet-i Kerime'de geçen sana ganimetlerden, yani ganimetlerin hükmünden soruyorlar. Ganimetleri sormaları ondan bir pay istemek için değil, onun hükmünün ne olduğunu öğrenmek içindi. Sormak manasındaki sual kelimesi, sorulan şeyin manasını öğrenmek için olduğu gibi, mal vesair istemek manasına da gelir. Yine ayette geçen enfal kelimesinin tekili olan ennefl, ziyade, fazlalık demektir. Ganimet, cihadın ahirette verilecek ecrine ilave olarak Allah'ın fazladan bir ihsanıdır bu dünyada. Hem de Allah onu diğer ümmetlere helal kılmayıp sadece bu ümmete vermiştir. Onun için ganimete ennefl adı verilmiştir. Geçmiş zamanlarda ganimet elde edildiğinde gökten bir ateş iner ve onu yakıp yok ederdi. Yine nafile namazlar da farzlara ilaveten kılınan namazlardır. Aynı şekilde toruna da nafile denilmiştir. Çünkü torun çocuk üzerine bir ziyadeliktir. Devlet reisinin korkusuzca zor işleri omuzlayan kimselere, paylarına düşen ganimetten fazla olarak verdiği bahşişlere de yine nafile denir. Rivayet edildiğine göre Müslümanlar Bedir ganimetlerinin taksimi konusunda küçük bir ihtilaf edip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ganimetlerin nasıl paylaştırılacağını, nerelere sarf edileceğini, taksimi muhacirlerin mi, ensarın mı yoksa hepsinin birlikte mi yapacağını sordular. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Ayet-i Kerime Bedir'e katılanlar hakkında indiğinden ganimetin hükmü hakkında soranların da onlar olduğu kesindir. Bu bakımdan soran kimselerin zikredilmesine ihtiyaç duyulmamıştır. Burada mana, sana ganimetlerin hükmünü soruyorlar, senden fetva istiyorlar şeklindedir. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Ganimetlerin durumu ve hükmü Allah Teala'ya aittir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ganimeti kendisine emredilen şekilde taksim eder. Başka bir kimsenin bu konuda görüşü geçerli değildir. Haddadi demiştir ki, ganimetlerin Allah'a nispet edilmesi, ganimetlere şeref kazandırmak maksadıyladır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilmesi ise, ganimetlerin hüküm ve idaresinin ona ait olması sebebiyledir. Ve ayet şöyle devam ediyor. O halde siz gerçek müminler iseniz, yani zikredilecek şu üç emre gerçekten inanan kimseler iseniz demektir. Buradaki imandan maksat kamil imandır. Çünkü imanın aslı ayette sayılan hususlara riayet etmeye bağlı değildir. Bilakis iman, sadece Allah ve Resulünün hükmünü kabul edip itaat ederek ve onun hak olduğuna inanarak gerçekleşir. Ganimetlerin durumu Allah ve Resulüne ait olunca, Allah'tan korkun ve bu konuda onun gazabını gerektirecek bu tartışmalardan ve ihtilaftan sakının. Aranızı düzeltin. Ayet-i kerimede zâtul beyn, insanlar arasında meydana gelen durumlardır. Nitekim zâtus sudur, sadırlarda yani gönüllerde gizli duran his ve düşüncelere işaret ederken, zâtul inâ ise bir kabın içine konan yiyecek ve içecek şeydir. Bir şey içinde bulunan, o şeyle iç içe olduğundan onun sahibi olmuş olur. Yani Allah'ın size rızık olarak verdiği ve ihsan ettiği şeyleri paylaşarak ve yardımda bulunarak aranızda meydana gelen durumları ıslah ediniz denilmektedir. Böyle buyurulmasının sebebi ise şudur. Bedir'de bizzat savaşanlar, ganimetlerin kendilerine ait olduğunu düşünmüşler, sancakların yanında kalan yaşlı ve zayıflarla eşit tutulmamalarını istemişlerdi. Ubade bin Samit radıyallahu anh der ki, bu ayet, biz Bedir ashabı ganimet konusunda ihtilaf ettiğimiz zaman indi. Bu konudaki ihtilafımız doğrusu kötü bir şeydi. Allah bu sebeple ganimeti elimizden alıp Resulüne tahsis etti. Resulullah da onu Müslümanlar arasında eşit olarak paylaştırdı. Emirlerine uymak, nehilerinden kaçınmak suretiyle Allah ve Resulüne itaat edin. Eğer kamil iman sahibi kimselerseniz, bu üç hususa dikkat edin. Çünkü imanın kemali bu üç özellik etrafında döner. Bilesin ki çok soru sormak bıkkınlık verir. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala size annelere itaatsizlik etmeyi, kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, verilmesi gerekeni vermeyip almaya hakkı olmayan şeyi istemeyi haram kılmış, dedikodu yapmayı, çok soru sormayı ve malı israf etmeyi de çirkin görmüştür, buyurmuştur. Bu hadisi şerifi, aziz dinleyenlerim, İmam Buhari ve Müslim eserlerinde sahih bir hadis olarak aktarmaktadırlar. Müellifimiz diyor ki, bu hadisi şerifle şu hususlar dile getirilmiştir. 1. Anne babaya karşı gelmek yasaklanmıştır. Çünkü anne babaya karşı gelmek büyük günahlardandır. Hadiste sadece annenin zikredilmesi, anne babadan birinin anılması yeterli görüldüğü içindir. Tıpkı bir ayette Allah ve Resulü kendisini hoşnut etmeleri için daha uygundu. Tevbe suresi 62. ayette buyurulup kendilerini denilmemesi gibi ya da hakkı daha çok ve hizmeti daha fazla olduğu için sadece anne zikredilmiştir. 2. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmek yasaklanmıştır. Bu cahiliye döneminde yapılan bir işti. O zaman birinin oğlu olduğunda ona dokunmazlardı. Kızı olduğunda ise onu bir süre sonra toprağa gömerdi. Fakirlik korkusuyla kendilerinden utancı ve izzet-i nefse dokunacak şeyleri kendilerinden uzaklaştırma arzusu onları böyle bir kötülüğe sevk etmişti. Üçüncüsü, verilmesi gerekeni vermemek, yani yapılması gerekli, vacip ve güzel olan şeyleri yapmaktan geri durmaktır. Almaya hakkı olmayan şeyi istemek de yapılması mekruh ve haram olan şeyleri ifade etmektedir. 4. Bir zaruret olmadan ve sevap kastedilmeden konuşmak yasaklanmıştır. Çünkü bu tür konuşmalar kalplere kasvet verir. 5. Çok soru sormak, istemek yasaklanmıştır. İbn-i Melek der ki, bununla hem insanların mallarından istemenin, hem de kendisini ilgilendirmeyen şeyler hakkında insanlara soru sormanın kastedilmiş olması mümkündür. Ve altıncı son madde, malı israf etmek de yasaklanmıştır. Zira malı israf etmek, onu günahlarda harcamak ve haram olmayan geçim, bina, giyim, döşeme, kapları ve kılıçları altınla kaplama gibi hususlarda israf etmekle olur. Et-Tevilat-u Necmiye'de şöyle denilmiştir. Ashab-ı kiram, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme çok soru sorduklarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok soru sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti ikazında bulunmuşlardır. Ganimetlerden sormaları da sana ganimetlerden soruyorlar buyrularak fazla ve gereksiz soru sormalarından sayılmıştır. Onlar ganimetlerin sadece kendilerine ait olması için bu soruyu sordular. Hak Teala ise onların arzularının hilafına şöyle buyurdu. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. Onlar sizin istediğiniz gibi değil, kendileri diledikleri gibi onda tasarrufta bulunurlar. Bunun da sebebi sizin İslam adabıyla edeplenmeniz, soru sorarak Allah ve Resulüne itiraz etmemeniz, din ve dünyanızla ilgili konularda Allah ve Resulünün hükümlerine teslim olmanız, dini amellerinizi dünyevi maksatlarla karıştırmamanız ve dünyaya karşı haris olmamanız içindir. O halde siz gerçek müminler iseniz, yani taklidi değil de hakiki müminler iseniz, muhakkak şu hususları yerine getirin. Çünkü hakiki mümin, kalbine Allah'ın inayet kalemiyle imanı yazdığı, katından bir ruh ile kendisini desteklediği ve Rabbinden bir nur üzere bulunan kimsedir. Allah'tan korkun, aranızı düzeltin. Dünya hırsı, mümin kardeşlerine karşı haset, iman nurunun kalplere girmesine mani olan diğer yerilmiş sıfat ve düşük huylarınızı düzeltin. Hükümlerine teslim olup emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmak suretiyle Allah ve Resulüne itaat edin. Müellifimiz bu bahsi şu dua ile bitiriyor. Allah'ım, bizi imanın hakikatlerine erenlerden kıl ve bizi irfan ve ihsan derecelerine ulaştır. Amin. Kıymetli dinleyenlerim, bundan sonra gelen ikinci ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz müminleri şöyle tarif ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman yürekleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman imanlarını artırır ve sadece Rablerine tevekkül ederler. Bu ayet-i kerimeyi şöyle aktarıyor müellifimiz Bursevi Hazretleri. İmanda kemale ermiş, onda samimi olan müminler ancak o kimselerdir ki, onların yanlarında Allah anıldığı zaman, onun celalinin heybetinden ve ebedi olan Mevla'nın büyüklüğünü düşünerek yürekleri ürperir. Bu korku, kamil iman sahibi kimselerin vazgeçilmez vasıflarından biridir. Bu kamil iman sahibi kimsenin Cenab-ı Hakk'a yakın bir melek veya bir peygamber yahut müttaki bir mümin olması arasında fark yoktur. Fakat azaptan korkmak böyle değildir. Çünkü azaptan korkmak sadece Allah'ın zikriyle hasıl olmaz. Bilakis bu korku işlenen günahı düşünmekle ve Allah'ın asilere nasıl azap edeceğini hatırlamakla da meydana gelir. Kimisi vardır günah işlemeye niyetlenip kendisine Allah'tan kork denilince Allah'ın azabı korkusuyla ondan vazgeçer. Kimisi de vardır ki kendisini günahtan sakındıracak, Allah'ın fiil ve sıfatlarından bir şeyi hatırlatmadan sırf onu zikredip, Allah'ın fiil ve sıfatlarından bir şey hatırlatılmadan sırf onu zikredip anarak, onun celal ve azametini düşünerek günahtan yüz çevirir. İşte bununla önceki kimse bir değildir. Bilesin ki imanın nuru kalbi inceltir. Onu nefsin kir ve karanlıklarından temizler. Böylece kalbin kasveti azalır ve Allah'ı zikre yumuşar. İçinde Allah'a karşı bir şevk uyanır. Bu yolun başında bidayet halinde olanların halidir. Yolun sonuna, nihayete ulaşanların hali ise zikirle sürekli bir sükunet ve huzur kıvamında bulunmaktır. Nitekim İslam'a henüz yeni girmiş bir grup insan geldi. Kur'an'ı dinledikleri zaman ağlıyorlardı, ah vah ediyorlardı. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh onlara, "Biz de İslam'a ilk girdiğimizde böyleydik. Sonra kalplerimiz katılaştı," demiştir. O bu sözüyle huzur ve itminan halinin son mertebesinde olduğuna işaret etmektedir. Ayette geçen onun ayetleri, yani Allah Teala'nın ayetleri, emir, nehi ve diğer konularla ilgili Kur'an ayetleri kendilerine okunduğu, tilavet edildiği zaman bu ayetler onların imanlarını, yani yakinlerini ve nefislerinin itminanını artırır. Çünkü Allah'ın varlığı ve birliği konusunda birbirini destekler mahiyette pek çok delil ve bürhanın ileri sürülmesi, imtihanın ve yakin kuvvetinin artmasına sebep olur. İmam Taftazani der ki, tasdik artıp eksilebilen şeylerdendir. Çünkü peygamberler ve mükaşefe sahibi kimselerin yakini ile ümmetin yakini arasında büyük bir fark vardır. Bu sebeple müminlerin emiri Hazreti Ali radıyallahu anh, "Aradan perde kaldırılacak olsa yakinim artmaz," buyurmuştur. Aynı şekilde tasdik edilmesi gereken şeylerden hakkında tek delil bulunan ile hakkında birçok delil bulunan arasında kabule şayan oluş bakımından da fark vardır. Ebu Suud Efendi de tefsirinde Taftazani'nin bu görüşüne katılır diyor müellifimiz. Kâşifî de şöyle der. Sülemî'nin Hakâik adlı eserinde zikrolunmuştur ki, Kur'an tilavetinin berekatıyla onların batınlarında, iç dünyalarında yakin nuru zahir olur. Taat ve ibadet fazlalığı onların zahirlerinde, dış görünüşlerinde de aşikar olur. Bahrul Hakâik adlı eserde şöyle buyurulmuştur. Hakiki iman bir nurdur ki gayret ve himmet miktarı o sahibinin gönül penceresinden parlar durur. Kur'an erbab-ı kulub, yani gönül ehlinin üzerine okununca onların gönül penceresi bu kıraatin berekatıyla ziyadesiyle açılır ve imanlarının nuru ziyadeleşir, alışılandan fazla olur. Böylece onlar cemali ilahinin nurunda müstağrak olurlar. Yani kendilerinden geçerler. Ve sadece Rablerine ifadesi ayeti kerimede, sahiplerine ve özel olarak işlerini çekip çeviren Allah Teala'ya tevekkül ederler. İşlerini yalnızca ona havale ederler demektir. Sadece ondan korkar ve sadece ondan iyilik umarlar. Et-Tevilatun Necmiye'de şöyle denilmiştir diyor müellifimiz. Ayette geçen sadece Rablerine tevekkül ederler. Yani onlar dünya ve dünya ehline dayanıp güvenmezler. Çünkü iman nuruyla Hakk'ın cemal ve celalini müşahede eden kimse, Hakk'ı müşahedenin engin deryasına dalar. Böyle olunca Hak'tan başkasını görmeye ve onunla meşgul olmaya fırsatı kalmaz. Bütün eşyayı Cenab-ı Hakk'ın celal tecellileri altında yokluğa mahkum olarak görür. Dolayısıyla tevekkül ve güveni başka şeye değil, sadece Rabbine olur. Aziz dinleyenlerim, ardından gelen 3. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. Allah Teala önceki ayette ilk olarak haşyet, yani Allah'ın azamet ve celalini düşününce ürperme, ihlas ve tevekkül gibi kalbe ait güzel amelleri zikretmiştir. Ardından kalbi amellerin mihengi olan namaz ve sadaka gibi azalar ile yapılan amellere geçerek şöyle buyurmuştur. Onlar namazlarını abdestiyle, rükûsuyla ve secdesiyle kendi vakitlerinde dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden, yani onlara verdiğimiz mallardan Allah'a itaat yolunda harcayan kimselerdir. Burada Allah Teala'nın namaz ve zekatı özellikle zikretmesi, onların büyük bir ehemmiyete sahip olduğunu göstermek ve durumlarını pekiştirmek içindir. Nihayet 4. ayet-i kerimede Rabbimiz Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Müellifimiz diyor ki, işte onlar ifadesi kalp ve kalıpla ilgili amelleri tam olarak yerine getirenler manasınadır. Onlar gerçek müminlerdir. Yani hakiki iman sahibidirler onlar. Çünkü onlar imanlarını salih amelle birleştirerek tahkiki hale getirmişlerdir. Onlar için Rableri katında nice dereceler, yani ikramlar, ona yakınlık, mertebelerinin yüksek olması veya amellerine göre cennette yüksek dereceler vardır. Günahları için bağışlanma ve tükenmez bir rızık kazanıp elde etme zahmetinden uzak, hesap korkusu olmayan, büyük, dünya nimetlerinin aksine hiç bitmeyip arkası kesilmeyen bir rızık vardır onlar için. El-Kamus adlı eserde şöyle denilmiştir. Rizkan kerima çok rızık demektir, kavlen kerima ise yumuşak ve güzel söz demektir. İkram ve kerem de bir şeyi tazim etmek ve onu noksanlıklardan tenzih etmek anlamlarına gelir. İmam Kuşeyri Kuddise Sirruh buyurmuştur ki, rızkı kerim kendisine rızık vereni, yani razık olan Allah'ı görmekten alıkoymayan rızıktır. Müellifimiz burada bir beyit aktarıyor. Sen rızık sebebiyle rızık verenden geri kalma. Sebepten geç, müsebbibi aşikare gör. Her hayır ve şer sebebini yaratandan gelir. Sebep ve vasıtalardan değil. Babacığım, göz sağlam oldu mu aslı görür. İnsanın görmesinde kusur olursa aslı değil, fer'i görür. El-Mecalisul Mahmudiye isimli eserde şöyle denilmiştir. Namaz bedeni ibadetlerin en büyüğü, zekat da mali ibadetlerin en hayırlısıdır. Rivayete göre sevgili Fatıma validemiz radıyallahu anha, oğlu Hasan'ın arzuladığı bazı şeyleri satın alması için gömleğini Hazreti Ali radıyallahu anh'e verdi. Hazreti Ali radıyallahu anh gömleği 6 dirheme sattı. Sonra bu dirhemleri kendisinden bir şey isteyen bir dilenciye verdi. Derken beraberinde bir deve bulunan bir adamla karşılaştı. Parasını belli bir müddet zarfında ödemek üzere adamın devesini 60 dinara satın aldı. Oradan ayrılıp biraz ilerleyince başka bir adamla daha karşılaştı. O da aynı deveyi 60 dinar ve 6 dirheme Hazreti Ali'den satın aldı. Hazreti Ali hemen deveyi kendisine satan adamı bulup parasını ödemek istedi fakat bulamadı. Durumu Hazreti Peygamber'e anlatınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Senden 6 dirhemi isteyen Rıdvan idi. Deveyi sana satan Mikail, onu senden satın alan ise Cebrail'di buyurdu. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Kıyamet günü 4 kişi hesaba çekilmeden cennetin kapısına getirilir. Bunlar haccını noksansız olarak tamamlayan hacı, savaşta öldürülen şehit, riyakar olmayan cömert kimse ve ilmiyle amel eden alimdir. Cennete önce kimin gireceği hususunda Cenab-ı Hak aralarında adaletle hükmetmek üzere Cebrail aleyhisselamı gönderir. Cebrail aleyhisselam ilk olarak şehide yönelip, "Dünyada ne amel yaptın ki cennete önce girmek istiyorsun?" diye sorar. Şehit, "Allah'ın rızasını kazanmak için savaşta öldürüldüm." diye cevap verir. Bu kez Cebrail, "Peki Allah yolunda öldürülenin cennete gireceğini kimden duydun?" der. Şehit, "Alimlerden." diye cevap verir. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam, "Edebini koru ve mualliminin önüne geçme." ikazında bulunur. Sonra hacıya ve cömerde de aynı soruları sorar. Onlar da şehidin verdiği cevabı verirler. Bu sefer Cibril aleyhisselam onlara da, "Siz de edebinizi koruyun ve mualliminizin önüne geçmeyin." buyurur. Sonra alim söz alarak der ki, "İlahi, sen bilirsin ki ben bu ilmi cömertlerin yardımı ile elde ettim. Sen iyilik yapanların ecrini asla zayi etmezsin." Bunun üzerine Allah Teala, "Alim doğru konuştu. Ey Rıdvan, cennetin kapısını aç ve ilk olarak cömerdi içeri al." buyurur. Hadiste alimden ilmi ile amel eden kimsenin kastedildiği anlaşılmaktadır. Çünkü insaf ve adalet nefsin salahı ile, nefsin salahı ise ancak amelle mümkün olur. Zahir alimlerinden nefsinin arzularına uyanlar buna aldanmasınlar. Çünkü amelsiz kuru ilmin kendilerini kurtaracağını söylemek yanlış bir yoldur. Ayrıca günahkar alimin azabı cahilinkinden daha şiddetli olacaktır. Aslında hakiki alim, ilmiyle amel eden ve kalbini tasfiye ederek irfan mertebesine ulaşandır. Şüphesiz ayette zikredilenlerin hakiki mümin olmaları, canlarıyla ve mallarıyla Allah için hizmet etmeleri, bedeni ve mali alakalardan uzaklaşmaları, Allah ile baki kalmaları ve kendi benlikleri dahil her şeyi bir kenara bırakıp Allah'ı tercih etmeleri sebebiyledir. Hakkı onun dışındakilere, yani masivaya tercih eden, isteklerinin en yücesine ulaşmış olur. Artık onun işlerini Allah çekip çevirir ve ihtiyaçlarını Allah giderir. Kıymetli dinleyenlerim, dilerseniz sözlerimize burada bir ara verelim. İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin eserlerinden birini dinleyelim. Ardından ikinci bölümde kaldığımız yerden sohbetimize devam edelim inşallah.
Gülistan'ı bir ucanda açıldı, gülü feyzi hüda elhamdülillah, deruna sünema elhamdülillah. Göründü nur-i zat-ı Hak Teala, bugün aşk ehline oldu hüveyda. Tecelliden pür oldu hep meraya, saadet merhaba elhamdülillah. Bu Adem bağı irfanın gülüdür, hakikat gülşeninin bülbülüdür. Tutan alemleri anın elidir, ne devlet daima elhamdülillah. Açıldı hakkıya ezhar-ı vahdet, ayan göründü envar-ı hakikat. Katı zahir durur hak etme gaflet, gözün var bak sana elhamdülillah.
Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Enfal suresinin 5. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor: Bismillahirrahmanirrahim. Onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde Rabbinin seni evinden hak uğruna çıkardığı zamanki halleri gibidir. Müellifimiz diyor ki, onların bu hali, müminlerden bir grup kesinlikle istemediği halde, yani onlardan bir grup ya savaştan nefret ettiklerinden veya savaşmaya kabiliyetleri olmadığı için savaşa çıkmayı istemedikleri halde Rabbinin seni Medine'deki evinden hak uğruna, Allah'ın dinini üstün kılma ve düşmanlarını kahru perişan etmek üzere çıkardığı zamanki halleri gibidir. Allah Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çıkarmasından maksat, ona çıkmayı emreden ve çıkmaya davet eden o olduğu içindir. Çünkü Cebrail aleyhisselam gelmiş, kendisine çıkması gerektiğini bildirmişti. Şeyhülislam Sadi Çelebi şöyle der: görünen odur ki, buradaki hoş görmemekten maksat, insanın kudret ve iradesi dışında olan tabii isteksizliktir. Dolayısıyla bunu sahabilik makamına yakıştırmama gibi bir durum söz konusu olamaz. Rivayete göre hicretin 2. yılında bir Kureyş kervanı elde ettiği büyük bir ticari malla Şam'dan Mekke'ye doğru yola koyuldu. Kervanda 40 kişi vardı. Ebu Süfyan, Amr bin As ve Mahreme bin Nevfel onlardan birkaçıydı. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kervanın geldiğini haber verdi. O da Müslümanlara durumu bildirdi. Adamlarının az, malının çokluğu sebebiyle kervanı karşılayıp ele geçirmek Müslümanların pek hoşuna gitti. Onlar harekete geçince Ebu Süfyan durumu haber aldı. İbni Amr Gıfari'yi belli bir ücret karşılığı hemen Mekke'ye gönderdi. Ona Kureyş'e varmasını, Müslümanların kervanı ele geçirmek için karşıladığını bildirmesini ve onları kışkırtmasını emretti. Bu haber Mekke ehline ulaşınca Ebu Cehil Kabe'nin üzerine çıkarak, "Ey Mekke halkı, güçlü zayıf demeden kervanınızı ve mallarınızı kurtarmaya koşun. Eğer kervan Muhammed'in eline geçerse bir daha ebediyen iflah olmazsınız," diye bağırdı. Bu arada İbni Amr Gıfari'nin Mekke'ye gelmesinden 3 gün önce Abbas bin Abdülmuttalib'in kız kardeşi Atike bir rüya gördü ve rüyasını kardeşi Abbas'a anlattı. şaşılacak bir şey gördüm. Sanki bir melek gökten indi, büyük bir taşı dağın tepesinden aşağı yuvarladı. Taş yuvarlandıkça parçalanıyor ve parçalarından her biri bir eve isabet ediyordu. Öyle ki Mekke'de o taşın değmediği hiçbir ev kalmadı. Abbas hadiseyi arkadaşı Utbe bin Rebi'a'ya, o da kız kardeşine söyledi. Derken iş büyüdü ve meseleyi duymayan kalmadı. Bunun üzerine Ebu Cehil Abbas'ın yanına gelerek, "Ey Ebu Fadl, erkeklerinizin nübüvvet davasında bulunmaları yetmedi, şimdi de kadınlarınız mı başladı?" diye çıkıştı. Ebu Cehil, kervanı kurtarmak üzere savaşmak için seferber olan Mekke halkıyla birlikte yola çıktı. Kendisine kervanın sahil yolunu tutup Müslümanların hücumundan kurtulduğu, beraberindekilerle birlikte Mekke'ye dönmesi söylendiği halde o buna itiraz edip, "Hayır, vallahi bu asla olamaz. Bedir'e varıp develeri kesip şarapları içmeden, çalgılar çalıp cariyeleri oynatmadan geri dönmek yok. Ta ki bütün Araplar bizim Bedir'e çıktığımızı, Muhammed'in de kervanı yakalayamadığını ve bizim onu küçük düşürdüğümüzü duysun," dedi. Sonra taraftarlarıyla Bedir'e vardı. Bedir, Arapların yılda bir kez panayır kurmak için toplandıkları su kuyusu bulunan bir yerdi. Bu sırada Cebrail aleyhisselam inerek, "Ey Muhammed, Allah size iki topluluktan birini vaat ediyor. Ya kervan ya da Kureyş ordusu," dedi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam durumu ashabıyla istişare ederek, "Ne dersiniz? Kureyşliler yola çıktılar. Her türlü zorluğa ve sıkıntıya rağmen bize doğru geliyorlar. Şimdi siz kervanı mı ele geçirmek istersiniz, yoksa orduyla savaşmak mı?" diye sordu. Ashab, "Bize göre kervanı takip etmek, düşmanla savaşmaktan daha iyidir," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Sonra tekrar ashabına dönüp, "Kervan sahil yolundan geçti gitti, Ebu Cehil ise bize doğru geliyor," buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleriyle müşrikleri karşılayıp, onlarla cihad etmenin kendisinin tercihi olduğunu ve bunun müminler için kervanı ele geçirmekten daha faydalı olunacağını kastediyordu. Çünkü orduyu karşılamak, onların güç ve kuvvetini kıracak, hak olan İslam dini diğer bütün dinlere galip gelecekti. Ashab yine, "Ya Resulallah, sen düşmanı bırak, kervana bakalım," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hoş karşılamayınca, Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma kalkarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arzusuna uyulması lazım geldiği konusunda güzel birer hitabede bulundular. Sonra Hazreç kabilesinin ulusu Sa'd bin Ubade kalkıp, "Ey Allah'ın Resulü, sen işine bak ve bildiğin gibi yap. Allah'a yemin olsun ki Aden körfezine de yürüsen, Ensardan bir kimse dahi senden geri kalmaz," dedi. Ve sonra Mikdat bin Amr şöyle konuştu. "Ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana emrettiğini yap. Hangi tarafa istersen o tarafa git. Biz seninle beraberiz. Biz sana İsrail oğullarının Musa aleyhisselama dedikleri gibi, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturuyoruz diyecek değiliz. Bilakis biz sen ve Rabbin savaşırken gören bir gözümüz olduğu sürece biz de sizinle beraberiz," diyoruz. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebessüm etti. Sonra ensarı kastederek, "Bu savaşta bana yardım hakkında içinizden geçenleri söyleyin," buyurdu. Çünkü ensar Akabe gecesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Medine'de kaldığı sürece yardım edeceklerini vaat etmişlerdi. Medine haricinde yardımcı olmak için söz vermemişlerdi. Bu sebeple Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine dışında cereyan edecek olan bu savaşta da yardım hususunda Ensar'dan söz almak istedi. Bunun üzerine Sa'd bin Muaz ayağa kalkarak "Sanki bizi kastediyorsun ya Resulallah" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Evet" buyurdu. Bunun üzerine Sa'd "Şüphesiz biz sana inandık, seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak olduğuna şahitlik ettik. Seni dinleyip itaat etmeye söz verdik. O halde ey Allah'ın Resulü, sen istediğini yap. Seni hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki, bize şu denizi gösterip, denizin içine dalsan, biz de hiçbirimiz geri kalmadan seninle birlikte dalarız. Bizi düşmanla karşılaştırıp çarpıştırmandan da çekinmeyiz. Biz harp esnasında sabreder ve düşmanla karşılaşınca sadakat gösteririz. Umulur ki Allah bizden sana seni memnun edecek şeyler gösterir. Şu halde Allah'ın bereketiyle bizi yürüt" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd'in bu sözlerine pek sevindi ve memnun oldu. Sonra da "Allah'ın bereketiyle yürüyün. Size müjdeler olsun. Allah bana iki topluluktan birini vaat etti. Vallahi sanki ben şimdi Mekke müşriklerinin vurulup düştükleri yerleri görür gibi oluyorum" buyurdu. Ayetin manası şöyledir. Ashabından bir grup düşmanla savaşı tercih etmeni hoş görmedikleri halde kervana yönelmeyi terk edip düşmanı ordusuyla savaşmayı ona tercih etmen için Rabbin seni evinden çıkardı. Ve ardından gelen ayeti kerime, Enfal suresinin 6. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Hak ortaya çıktıktan sonra sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi cihat hususunda onlar seninle tartışıyorlardı. Yani düşman ordusunu karşılamanın hak olduğu ortaya çıktıktan sonra kervanı karşılamayı düşmanla karşılamaya tercih ettikleri için sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi, yani ölüm için gerekli sebeplere baka baka ve ayan beyan göre göre zorla ve tahkir edilerek ölüme götürülen kimselere benzer vaziyette cihat hususunda seninle tartışıyorlardı. Yani hangi tarafa yönelirlerse muhakkak Allah'ın yardımına nail olacaklarını bildirdiğin için kendilerine hak aşikar olduktan ve ayan beyan ortaya çıktıktan sonra tartışıyorlardı seninle. Biz ancak kervanı yakalamak için çıktık. Eğer düşmanla savaşmak üzere çıktığımızı söylemiş olsaydın hazırlıklı çıkardık diyorlardı. Bunu söyleyenler Hazreti Peygamber aleyhisselamın kendilerini Medine'den çıkarmasından hoşlanmadıkları ve savaşmak istemedikleri için böyle konuşuyorlardı. Bu kadar çok korku ve endişe duymalarının sebebi sayılarının azlığı, hazırlıklarının olmayışı ve çoğunluğu piyade oluşlarıydı. Zira Bedir Harbi'nde Müslümanların sayısı 313 idi. İçlerinde sadece Zübeyr ve Mikdad'ın atı vardı. 70 develeri, 6 zırhları ve 8 de kılıçları vardı. Müşrikler ise sayı ve hazırlık bakımından Müslümanlardan kat kat fazlaydı. Ve müellifimiz Enfal suresinin 7. ayetine geçiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayın ki Allah size iki topluluktan, yani kervan veya Kureyş ordusundan birinin sizin olduğunu vaat ediyordu. Siz de kuvvetsiz olanın, yani kervanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı gerçekleştirmek ve Kureyş ordusunu yok ederek kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Müellifimiz diyor ki, burada ey müminler hatırlayın o vakti ki Allah size iki topluluktan yani kervanla birlikte Ebu Süfyan'ı veya Kureyş ordusuyla birlikte Ebu Cehil'den birinin sizin olduğunu, size tahsis edildiğini, amade kılındığını, mal sahiplerinin mallarını çekip çevirdiği gibi ona sahip olacağınızı ve onda dilediğiniz gibi tasarrufta bulunacağınızı vaat ediyordu. Siz de iki topluluktan kuvvetsiz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Zira kuvvetli olan Kureyş ordusuydu. Başlarında Ebu Cehil bulunuyordu ve 1000 savaşçıdan müteşekkildi. Kuvvetsiz olan ise kervandı. Kervanda ise sadece 40 atlı vardı. Reisleri Ebu Süfyan'dı. İşte bu sebeple onlar kervanı istiyordu. Ayette geçen eşşevketu kelimesi keskinlik manasına gelir. Burada mızrak, kılıç ve ok gibi keskin yönleri olan silahlar kastedilmiştir. İğne ucu gibi keskin ucu bulunan diken yani eşşevk bitkisinden hareketle sivri uçları olan silahları ifade etmek için bu kelime kullanılmıştır. Allah Teala'nın size iki topluluktan birini vaat etmesini, sizin onlardan daha zayıf olanı arzu ettiğiniz vakti ve Allah Teala'nın şu sözünü hatırlayın. Oysa Allah sözleriyle yani size savaş emrini vererek hakkı gerçekleştirmek, onu sabit kılmak, yüceltmek ve kafirlerin ardını kesmek, onlara son vermek ve tamamen ortadan kaldırmak istiyordu. Yani siz mal elde etmek ve bir zorlukla karşılaşmamak istiyordunuz. Allah ise dinini yüceltmeyi, hakkı izhar etmeyi ve sizin iki cihan saadetini elde etmenizi temin edecek şeyleri istiyordu. Ve son ayeti kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar günahkarlar istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak içindi. Müellifimiz ayeti kerimenin tefsirine şöyle devam ediyor. Bütün bunlar şunun içindi. Günahkarlar yani müşrikler istemese de hakkı gerçekleştirmek ve batılı ortadan kaldırmak için. İşte Allah Teala ne yaptıysa bu büyük gaye için, yani hak dini izhar ve küfrü iptal için yapmıştır. Başka bir gaye için değil. Bu ayette hakkı gerçekleştirmek ifadesinde tekrar yoktur. Çünkü önceki ayette iki irade, yani Allah'ın iradesiyle müminlerin iradesi arasındaki fark ortaya konmak için zikredilmiştir. İkincisi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kuvvetli olana, yani müşrik ordusuna yönelmeye sevk edilmesinin, bu konuda Allah'ın ona yardımının ve kafirlerin ardının kesilmesinin sebebini açıklamak üzere zikredilmiştir. Hakkı gerçekleştirmenin manası, hak olduğunun ortaya konmasıdır. Yoksa başlangıçta hak değilken, sonradan onu hak yapmak değildir. Batılın ortadan kaldırılması da bunun gibidir. Bu sözlerle tamamlıyor ifadelerini merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Aziz dinleyenlerim, böylece sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonra Bedir'de yaşananları Rabbimizin anlattığı Enfal suresinin 9. ayetinden sonraki Bedir gazvesinde görülen ilahi lütuflar başlığıyla inşallah önümüzdeki hafta sohbetimizde ele almaya çalışacağız. Rabbimizin ikramı ve ihsanıyla yeniden sizlerle buluşuncaya dek Mevlamızın rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Mevlamız Filistin'de, Gazze'de, diğer Bilad-ı İslamiye'de şu anda zalimlerin katliamına maruz kalan bütün kardeşlerimizi selamete ulaştırması için, yeryüzünde her bir mazlum kardeşimizin selamete kavuşturulması için edilen duaları, yapılan niyazları dergah-ı izzetinde kabul ve makbul kılmasını, duaları müstecab eylemesini ondan niyaz ediyor ve diliyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, Mevlamızın selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Sağlıcakla kalınız efendim.